Kitabın adı Kayıp Sembol. Yazarı Dan Brown. 8. ayrım. Catherine Solomon'un bu temelden yola çıkan araştırmaları, odaklanmış düşüncenin gerçek anlamda herhangi bir şeyi, bitkilerin büyüme hızını, akvaryumda yüzen balığın yönünü, petri kabında bölünen hücrelerin davranışını, farklı otomasyon sistemlerinin senkronizasyonunu, kişinin vücudundaki kimyasal reaksiyonları değiştirebileceğini kanıtlayarak ilerlemişti. Yeni oluşan bir katı maddenin kristal yapısı bile kişinin zihin gücüyle değiştirilebilirdi. Catherine, donmakta olan bir bardak suya sevgi dolu düşünceler göndererek güzel bir simetriye sahip buz kristalleri oluşturmuştu. İnanılmaz bir şekilde bunun tam tersi de doğruydu. Suya olumsuz, kötü düşünceler gönderdiğinde buz kristalleri karmaşık yapılar oluşturarak donmuşlardı. İnsan düşüncesi fiziki dünyayı gerçekten değiştirebilir. Catherine'in deneyleri ilerledikçe elde ettiği sonuçlar daha da şaşkınlık verici boyutlara ulaşmıştı. Bu laboratuvardaki çalışmaları şüpheye yer bırakmayacak biçimde irade gücünün yeni çağ kişisel gelişim anlayışından ibaret bir şey olmadığını ispatlamıştı. Zihin, maddenin halini değiştirebilme yetisine sahipti ve bundan da önemlisi fiziki dünyanın belirli bir yönde hareket etmesini sağlayacak güce sahipti. Kendi evrenimizin efendileriyiz. Catherine, atom altı seviyede sadece gözlemle niyetine bağlı olarak parçacıkların belirip yok olduklarını göstermişti. Başka bir deyişle parçacığı görme arzusu o parçacığı açığa çıkarmıştı. Heisenberg'in yıllar önce ima ettiği bu gerçeklik şimdi noetik bilimin temel prensibi haline gelmişti. Lynn McTaggart'ın sözleriyle yaşayan bilinç bir şekilde bir şeyin olasılığını gerçeğe dönüştürme etkenidir. Evrenimizin yaratılışındaki en önemli unsur onu gözlemleyen bilinçtir. Catherine'in çalışmasının en şaşkınlık verici kısmı, zihnin fiziki dünyayı etkileme yeteneğinin alıştırma yaparak arttırılabileceğiydi. Niyet öğrenilen bir beceriydi, tıpkı meditasyon gibi. Gerçek düşünce gücü alıştırma yapmayı gerektiriyordu. Bundan daha da önemlisi, bazıları bu işte diğerlerinden daha yetenekli doğuyorlardı. Ve tarih boyunca çok az sayıda insan bu işte ustalık mertebesine ulaşmışlardı. Antik gizemcilikle modern bilim arasındaki eksik halka işte bu. Catherine bunu ağabeyi Peter'dan öğrenmişti ve şimdi aklına gelince onun için derin bir kaygı hissetti. Laboratuvarın araştırma kütüphanesine girip içeri göz gezdirdi. Boştu. Kütüphane küçük bir okuma odasından ibaretti. İki Morris sandalye, tahta bir masa, iki ayaklı abajur ve 500 kadar kitabı taşıyan maun kitap rafları. Catherine ile Peter, en sevdikleri metinleri, parçacık fiziğinden antik gizemciliğe kadar her konudaki yazıyı burada toplamışlardı. Koleksiyonları eski ile yeniyi, son teknoloji ile tarihi olanı bir araya getiren bir derleme halini almıştı. Catherine'in kitaplarının çoğunun Quantum Consciousness, The New Physics and Principle of Neural Science gibi isimleri vardı. Yazarın notu, Kuantum Bilinci ve Yeni Fizik ve Nöral Bilim Prensipleri. Ağabeyininkiler ise Kybalion, Zohar, The Dancing Wu Li Masters. Yazarın notu, dans eden Wu Li ustaları. British Museum'daki Sümer tabletlerinin çevirisi gibi daha eski ve daha ezoterik isimler taşıyorlardı. Ağabeyi sıklıkla, bilimsel geleceğimizin anahtarı geçmişimizde saklı derdi. Tarih, fen ve mistisizmin yaşam boyu öğrencisi olan Peter, üniversitede aldığı fen eğitimini eski hermetik felsefesiyle geliştirmesi için Catherine'i teşvik etmişti. Peter'ın modern bilimle antik gizemcilik arasındaki bağa ilgisini yönelttiğinde Catherine henüz 19 yaşındaydı. Yale'deki ikinci senesinde tatil için eve geldiğinde ağabeyi, "Söylesene Catherine," demişti. "Eliler bugünlerde kuramsal fizik hakkında neler okuyor?" Yazarın notu, 1718 yılında İngiliz Doğu Hindistan Şirketi yöneticisi Elihu Yale'in yaptığı büyük bağış nedeniyle üniversiteye Yale adı verilmiştir. Bu üniversiteye devam eden öğrenciler de Eliler adıyla anılmaktadırlar. Ailesinin kitaplarla dolu kütüphanesinde duran Catherine, okudukları kitapları ezberden saymıştı. ağabeyi etkileyici diye cevap vermişti. Einstein, Bohr ve Hawking modern dehalar. Peki ama daha eski şeyler okuyor musunuz? Catherine başını kaşımıştı. Newton gibi mi? Peter gülümsemişti. Devam et. 27 yaşındaki Peter şimdiden akademik dünyada bir isim edinmiş ve Catherine'le bu türden entelektüel atışmalar yaparak büyümüşlerdi. Newton'dan daha mı eski? Catherine'in aklında şimdi Ptolemaios, Pisagor ve Hermes Trismegistus gibi isimler geliyordu. Artık bunları kimse okumuyor. Ağabeyi çatlamış deri kitap sırtları ve tozlu ciltlerin bulunduğu uzun rafta parmağını gezdirmişti. Eskilerin ilmi bilgeliği şaşırtıcı düzeydeydi. Modern fizik bunları kavramaya henüz başladı. Peter bana Mısırlıların Newton'dan çok daha önce levyelerle makaraları bildiğinden ve ilk simyacıların modern kimya ile değer ölçtüklerinden bahsetmiştin. Ama bunda ne var? Bugünkü fizik eskilerin hayal bile edemeyeceği kavramlarla ilgileniyor. Ne gibi? Mesela dolaşıklık teorisi. Atom altı araştırmaları maddelerin birbiriyle bağlantılı olduğunu, evrensel bir bütün gibi birleşmiş tek bir ağ ile dolaşık halde bulunduğunu artık kanıtlamıştı. Yani eskiler oturup dolaşıklık teorisini mi tartıştılar? Kesinlikle diyen Peter, koyu, uzun perçemlerini gözlerinin önünden çekmişti. Dolaşıklık ilkel inanışların merkezinde yer alıyordu. İsimleri tarih kadar eskidir. Dharmakaya, Tao, Brahman. Doğrusunu istersen insanın en eski ruhsal arayışı, başka şeylerle olan ilişkisini hissedebilmek için kendi dolaşıklığını kavrayabilmesiydi. Yek vücut haline erişmek için daima evrenle bir olabilmeyi arzu etmişti. Ağabeyi kaşlarını kaldırmıştı. Bugün hala Musevilerle Hristiyanlar kefaret vermeyi istiyorlar ama asıl aradığımız şeyin yek vücut olmak olduğunu unuttuk. Tarih bilgisi oldukça iyi bir adamla tartışmanın ne kadar zor olduğunu unutan Catherine içini çekmişti. İyi ama sen genellemelerden bahsediyorsun. Ben özgün fizikten bahsediyorum. Peki o zaman özgün ol. Derin gözleri şimdi ona meydan okuyordu. Peki kutupluluk kadar basit bir şeye ne dersin? Atom altı alemin pozitif negatif dengesi. Eskiler kesinlikle bunu anla. Dur biraz. Ağabeyi tozlu, kalın bir metni çıkarıp gürültüyle kütüphane masasının üstüne bırakmıştı. 2000 yıl öncesinin Bhagavad Gita'sında Krishna tarafından tasvir edilen ikili dünya ile kıyaslandığında modern kutupluluk hiç kalır. Kybalyon da dahil olmak üzere buradaki düzinelerce kitap çiftli sistemlerden ve doğadaki zıt güçlerden bahseder. Catherine şüpheyle yaklaşıyordu. Peki ama atom altındaki modern keşifleri düşünecek olursak, mesela Heisenberg'in belirsizlik prensibi, uzun kitap rafı boyunca yürüyüp başka bir metin çıkaran Peter, o zaman buna bakacağız demişti. Upanishad diye bilinen Hindu Vedanta yazılarına, cildi bir öncekinin üstüne gürültüyle bıraktı. Heisenberg'le Schrödinger bu metni incelemiş ve teorilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu belirtmişlerdi. Güç gösterisi birkaç dakika sürmüş, bu sırada masadaki tozlu kitap yığını gitgide yükselmişti. Sonunda Catherine ellerini havaya kaldırmıştı. Tamam, ne demek istediğini anladım ama ben en son kuramsal fiziği çalışmak istiyorum. Bilimin geleceğine, Krishna veya Vyasa'nın süper sicim teorisi ya da çok boyutlu kozmolojik maddelerden bahsettiğini pek sanmıyorum. Haklısın, bahsetmediler. Dudaklarında bir tebessüm beliren ağabeyi durmuştu. Süper sicim teorisi diyorsan, bir kez daha kitap rafı boyunca dolaşmıştı. O halde bu kitaptan bahsediyorsun. Kocaman, deri ciltli bir kitabı çekip alarak masanın üstüne gürültüyle bıraktı. Orta Çağ aramilerinin 13. yüzyıl çevirisi. 13. yüzyılda süper sicim teorisi mi? Catherine buna kanmamıştı. Yapma. Süper sicim teorisi çok yeni bir kozmolojik modeldi. En yeni bilimsel gözlemlere dayanarak çok boyutlu evrenin 3 değil 10 boyuttan meydana geldiğini ileri sürüyordu. Ve hepsi de keman tellerine benzer biçimde titreşen teller gibi birbirini etkiliyordu. Catherine, ağabeyinin kitabı açıp süslü basılmış içindekiler bölümüne göz gezdirdikten sonra kitabın başlarına yakın bir sayfasını açmasını bekledi. Şunu oku, metin ve şemaların bulunduğu solmuş bir sayfayı gösteriyordu. Catherine görev duygusuyla sayfayı incelemişti. Çeviri eski dildeydi ve okuması çok zordu. Ama metin ve çizimler açık bir biçimde modern süper sicim teorisinin ortaya koyduğu aynı evreni gösteriyordu. Titreşen sicimlerden oluşan 10 boyutlu evren. Okumaya devam edince soluğunu tutup birden geri çekilmişti. Tanrım, 6 boyutun dolaşık halde olup tek gibi hareket ettiğinden bile bahsediyor. Ürküp geriye doğru bir adım atmıştı. Bu kitap ne? Ağabey gülmüştü. Bir gün okuyacağını ümit ettiğim bir şey. Bir levhanın üstünde süslü harflerle 3 kelimenin yazılı olduğu kitap kapağını çevirmişti. Eksiksiz Zohar. Catherine Zohar'ı hiç okumamış olmasına rağmen erken dönem Musevi gizemciliğinin temel metni olduğunu biliyordu. Bir zamanlar o kadar güçlü olduğuna inanılırdı ki sadece alim olmuş hahamlar okuyabilirdi. Catherine kitaba baktı. Eski gizemcilerin evrenin 10 boyutlu olduğunu bildiklerini mi söylüyorsun? Kesinlikle. Sayfada sefirot denilen iç içe geçmiş 10 daireye ait çizimi işaret etmişti. Elbette adlandırmalar ezoterik ama fizik oldukça ileri. Catherine nasıl cevap vereceğini bilemiyordu. Ama o zaman neden daha fazla insan bunun üzerine çalışmıyor? Ağabeyi gülümsemişti. Çalışacaklar. Anlamıyorum. Catherine, biz harika bir zamanda dünyaya geldik. Bir değişim yaklaşıyor. İnsanların gözlerini yeniden doğaya ve eski yöntemlere çevireceği yeni bir çağın eşiğindeyiz. Zohar ve dünyanın diğer antik metinleri gibi kitaplardaki fikirlere geri dönüş yaşanacak. Güçlü gerçeğin kendine özgü bir çekim gücü vardır ve sonunda insanları tekrar kendine çeker. Modern bilimin antik bilgileri araştırmaya başlayacağı bir zaman gelecek. İşte o gün insanoğlu hala aklını kurcalayan büyük sorulara cevaplar bulmaya başlayacak. Catherine o akşam ağabeyinin antik metinlerini okumaya başlamış ve kısa sürede onun haklı olduğunu anlamıştı. Eskiler derin bir ilme sahiptiler. Günümüzün bilimi aslında keşifler yapmıyor, yeniden keşfediyordu. Anlaşılan insanoğlu önce evrenin gerçek doğasını anlamış ama sonra peşini bırakmış ve unutmuştu. Modern fizik hatırlamamıza yardımcı olabilir. Bu arayış eskilerin kayıp bilgeliğini yeniden keşfetmek için modern bilimi kullanmak. Catherine'in hayattaki amacı haline gelmişti. Ona güç veren şey akademik heyecandan çok daha fazlasıydı. Her şeyin üstünde, dünyanın şimdi her zamankinden daha çok bu anlayışa ihtiyaç duyduğu inancını taşıyordu. Catherine, laboratuvarın arka tarafında, ağabeyinin beyaz önlüğünün kendisininkinin yanında asılı durduğunu gördü. İçgüdüsel olarak mesajlarını kontrol etmek için telefonunu çıkardı. Hiçbir şey yoktu. Zihninde bir ses yankılandı. Ağabeyinin DC'de saklandığına inandığı şey bulunabilir. Bazen bir efsanenin asırlarca sürmesinin bir sebebi vardır. Catherine yüksek sesle, hayır dedi, bu gerçek olamaz. Bazen bir efsane sadece bir efsanedir. 16. Bölüm. Kongre binasındaki rotundadan içeri sert adımlarla giren güvenlik şefi Trent Anderson, ekibinin başarısızlığına ateş püskürüyordu. Adamlarından biri, Doğu Reva'nın yanındaki duvar girintisinde bir kol askısıyla asker kaputu bulmuştu. Lanet olası adam, buradan yürüdü gitti. Anderson ekibine dış cephe görüntülerini taramalarını söylemişti ama herhangi bir şey bulduklarında çoktan iş işten geçmiş olacaktı. Hasar tespiti yapmak için rotundaya girdiğinde durumun olabildiğince kontrol altına alındığını gördü. Rotundanın 4 girişi birden, güvenliğin kalabalığı kontrol etmek için yanında bulundurduğu basit bir yöntemle kapatılmıştı. Kadife bir kordon, mahcup bir güvenlik görevlisi ve bu salon temizlik için geçici olarak kapatılmıştır yazan bir tabela. Yaklaşık bir düzine kadar görgü tanığı, görevlilerin cep telefonlarıyla fotoğraf makinalarına el koyduğu doğu tarafında toplanmıştı. Anderson'ın şu anda en son isteyebileceği şey, bu insanlardan birinin CNN'e cep telefonundan fotoğraf göndermesiydi. Alıkoyulan tanıklardan uzun boylu, koyu renk saçlı ve spor tweed ceket giymiş olan biri, şefle konuşmak için gruptan ayrılmaya çalışıyordu. Adam, görevlilerle hararetli bir tartışmaya girmişti. Anderson görevlilere onunla biraz sonra konuşacağım diye seslendi. Şimdilik bu işi çözene kadar lütfen herkesi lobide tutun. Anderson gözlerini odanın ortasında duran ele çevirdi. Tanrı aşkına, kongre binası güvenliğinde çalıştığı 15 yıl boyunca bir takım tuhaf şeyler görmüştü ama hiçbiri bunun gibi değildi. adli tıptakiler bir an önce gelip bunu binamdan dışarı çıkarsalar iyi olacak. Anderson olay yerine yaklaştı ve elin dik durması için kanlı bileğin tahta tabana dikilmiş bir sopaya geçirildiğini gördü. Tahta ve et diye düşündü. Metal dedektörler tarafından saptanamaz. Metal olan tek şey, şüphelinin sanki kendisine aitmiş gibi parmağına taktığını veya ölünün parmağından çıkardığını tahmin ettiği altın yüzüktü. Anderson eli incelemek için çömeldi. Yaklaşık 60 yaşlarında bir adama aitmiş gibi görünüyordu. Yüzüğün üzerindeki süslü mühürde iki başlı bir kuşla 33 rakamı yer alıyordu. Anderson ne olduğunu anlayamadı. Gözüne asıl çarpan baş ve işaret parmak uçlarındaki minik dövmelerdi. Lanet olası ucube gösterisi. Şef, görevlilerden biri elinde telefonla koşturarak yanına geldi. Sizi arıyorlar. Güvenlik santrali hemen bağlamış. Anderson ona sanki aklını kaçırmış gibi baktı. Burada bir işin tam ortasındayım diye söylendi. Görevlinin beti benzi solmuştu. Telefonun ahizesini kapatarak fısıldadı. CIA'den arıyorlar. Anderson afallamıştı. CIA bunu şimdiden duydu mu? Güvenlik ofisi. Anderson kasılmıştı. Lanet olsun. Görevlinin elindeki telefona huzursuzca baktı. Washington'daki istihbarat teşkilatları denizinde CIA'nin güvenlik ofisi adeta Bermuda şeytan üçgeni gibiydi. Bilen duyan herkesin uygun bir zamanda ortadan kaybolduğu gizemli ve tehlikeli bir bölge. Güvenlik ofisi kendi kendini yok edici bir fermanla tek bir amaç için kurulmuştu. CIA'nin kendi casusluğunu yapması. Güvenlik ofisi tıpkı güçlü bir İçişleri Bakanlığı gibi CIA çalışanlarının yasa dışı davranışlarını takip ediyordu. Zimmetine fon geçirmek, sır satmak, sınıflandırılmış teknolojileri çalmak ve yasa dışı işkence yöntemleri uygulamak gibi. Amerikan casuslarının casusluğunu yapıyorlar. Ulusal güvenliği ilgilendiren tüm konularda sınırsız soruşturma yetkisine sahip olan güvenlik ofisinin kolları her yere uzanıyordu. Anderson onların kongre binasındaki bu olayla neden ilgilendiklerini veya nasıl bu kadar çabuk öğrendiklerini tahmin edemiyordu. Ama güvenlik ofisinin her yerde gözleri olduğu söylenirdi. Bildiği kadarıyla kongre binası güvenlik kameraları görüntülerini gerçek zamanlı izleyebiliyorlardı. Gelen çağrının zamanlaması kesik elden başka bir şeyle ilgili olamayacağını gösterse de Anderson bu olayın güvenlik ofisi yönergelerine uymadığını düşünüyordu. Şef, görevli telefonu eli yanıyormuş gibi uzatmıştı. Bu çağrıya hemen cevap vermelisiniz. Arayan durup kısık bir sesle iki hece fısıldadı. Sato. Anderson gözlerini kısarak adama baktı. Şaka yapıyor olmalısın. Avuçlarının terlediğini hissetmeye başlamıştı. Bu işe bizzat Sato mu bakıyor? Güvenlik ofisinin efendisi, Başkan Inoue Sato, istihbarat dünyasında bir efsaneydi. Pearl Harbor'dan sonra Kaliforniya, Manzanar'daki bir Japon cezaevinin parmaklıkları arkasında dünyaya gelen Sato, savaşın dehşetini ve yetersiz askeri istihbaratın yarattığı tehlikeleri hiç unutmamış, sert mizaçlı biriydi. Şimdi, ABD istihbarat dünyasındaki en gizli ve en yetkili mevkilerden birine gelen Sato, sözünden dönmeyen bir vatansever olduğu kadar düşmanlarına karşı amansız biri olduğunu da ispatlamıştı. Ortalıkta pek görülmeyen ama kalplere korku salan güvenlik ofisi başkanı, CIA'nin derin sularında sadece avını yutmak için yüzeye çıkan bir canavar gibi dolaşıyordu. Anderson onunla sadece bir kez yüz yüze gelmiş olsa da aklında kalan o soğuk, siyah gözler bu telefon konuşmasına başlamadan önce bildiği duaları sıralamasına yetmişti. Telefonu eline alan Anderson ahizeyi dudaklarına götürdü. Elinden geldiğince dost canlısı bir sesle "Başkanım" dedi. "Ben Şef Anderson. Size nasıl?" "Binanda bulunan bir adamla hemen konuşmam gerek." Güvenlik ofisi başkanının sesi şüpheye yer bırakmıyordu. Tıpkı kara tahtada gıcırdayan tebeşir gibiydi. Geçirdiği gırtlak kanseri ameliyatı Sato'da sinir bozucu bir ses tonu ve boynunda belirgin bir yara izi bırakmıştı. "Onu hemen bulmanı istiyorum." "Bu kadar mı? Sana birini getirmemi mi istiyorsun?" Anderson gelen telefonun zamanlamasının tesadüften ibaret olabileceği ümidine kapıldı. "Kimi arıyorsunuz?" "İsmi Robert Langdon. Şu anda binanın içinde olduğunu sanıyorum." "Langdon mı?" İsim tanıdık geliyordu ama Anderson çıkaramamıştı. Şimdi Sato'nun Kesigel'den haberi olup olmadığını merak ediyordu. ''Şu anda Rotunda'dayım dedi. Ama burada bazı turistler var. Bekleyin.'' Telefonu aşağı indirip gruptaki insanlara seslendi. ''Millet, orada Langdon isimli biri var mı?'' 8. ayrımın sonu. Sayfa 76. Devamı 9. ayrımda.